Ayrım 10.
Anlatılanlara bakılırsa kocasının yatağını müşteriler arasında bulunan vagon itici kızlarla paylaşıyordu. Bu bilinen bir olguydu. Bir kömür işçisi borcunun ertelenmesini istediği zaman kızını ya da karısını Maigret'a göndermesi yeterliydi. Çirkin ya da güzel, yeter ki adamın gönlünü hoş etsinlerdi. Bakışlarıyla hala Maigret'a yalvaran Mahmut kadın, o küçük gözlerin kendisini soyan soluk parıltısı karşısında rahatsız oldu. Fena halde öfkelendi, gençliğinde 7 çocuk doğurmadan önce olsa anlardı. Çöplüğe atılmış ceviz kabuklarını toplayıp içlerini yoklayan Leonor'la Henry'e şiddetle çekiştirerek uzaklaştı. Unutmayın, Bay Maigret size hayrı dokunmaz bu yaptıklarınızın. Şimdi artık tek umudu Polyen'de oturan efendilerde kalmıştı. Eğer onlar da çıkarıp bir 100 metelik vermezlerse yatıp açlıktan ölmeyi beklemekten başka çare kalmıyordu. Mahod kadın soldaki Josel yoluna sapmıştı. Kömür işletmeleri müdürlüğü hemen orada tam yolun köşesindeydi. Tuğladan yapılmış gerçek bir saraydı bu. Parisli para babaları, prensler, generaller, bakanlar her sonbahar gelip burada verilen büyük şölenlere katılırlardı. Mahod kadın hem yürüyor hem de alacağını umduğu 100 meteliği nasıl harcayacağını tasarlıyordu. Önce ekmek, sonra kahve, ardından sabah çorbasıyla akşam yahnisi için bir çeyrek yağla bir ölçek patatesi alacaktı. En sonunda belki de bir parçacık domuz köftesi alırdı. Çünkü erkeğinin et yemesi gerekiyordu. Monsieur papazı Rahip Jore, patilerini ıslatmaktan korkan besili bir ev kedisi gibi cübbesinin eteklerini toplayarak gidiyordu. Yumuşak başlı, işçileri de işverenleri de kızdırmamak için suya sabuna dokunmuyormuş gibi görünen bir adamdı. Günaydın Rahip Efendi. Rahip durmadı, çocuklara gülümsedi, kadını orada yolun ortasında sipsivri bırakıp gitti. Mahod kadının dinle minle pek alışverişi yoktu ama ansızın sanki papaz ona bir şeyler verecekmiş gibi gelmişti. Ve o kapkara yapış yapış çamur deryasındaki yürüyüş yeniden başladı. Daha 2 kilometrelik yolları vardı. Çocuklar artık oynamayı falan bırakmışlar. Üzgün, yorgun, olanca ağırlıklarıyla analarının ellerine asılmışlardı. Yolun sağında ve solunda yosunlu tahta perdelerle çevrilmiş aynı ıssız tarlalar, dumandan kirlenmiş, upuzun bacalı aynı fabrika yapıları uzayıp gidiyordu. Sonra tam kırların ortasında morumsu bir çizgi halinde beliren Van Damme ormanına kadar üzerinde bir tek ağaç bile bitmemiş esmer tepecikler, denize benzer uçsuz bucaksız dümdüz çıplak tarlalar uzanıyordu. Anne, kucağına al. Mahod kadın çocuklarını sırayla kucağına aldı. Yolda yer yer su birikintileri vardı. O da Piolen'e kir pas içinde gitme korkusuyla eteklerini topluyordu. Allah'ın cezası çamur öylesine kaygandı ki tam 3 kez az kaldı düşüyordu. En sonunda da tam merdivenin önüne geldiklerinde kocaman 2 köpek üzerlerine atıldı. Kahrolasıcı hayvanlar öyle şiddetli havlıyorlardı ki çocuklar korkudan avaz avaz ağlamaya başladılar. Sonunda arabacının kamçısını alıp köpekleri uzaklaştırması gerekti. Honorine habire sabolarınızı orada çıkarıp girin diye söylenip duruyordu. Anayla çocukları yemek odasına girince o ani sıcaktan şaşırıp rahat koltuklarına gömülen o yaşlı hanımefendiyle beyefendinin bakışlarından pek sıkılarak oldukları yerde kala kaldılar. Yaşlı hanım, hadi kızım dedi, sen o küçük görevini yerine getir. Gregorlar yoksullara yardım işleriyle Cecil'i görevlendirmişlerdi. Bu onların iyi eğitim anlayışının kapsamına giriyordu. İnsan yardımsever olmalıydı. Evlerinin Tanrı'nın evi olduğunu söylerlerdi hep. Ayrıca sürekli aldatılma ve kötülüğü yüreklendirme korkusuyla koşullandırıldıklarından yardımı da akıllıca yapmakla övünürlerdi. Böylece yoksullara hiç mi hiç para yardımında bulunmazlardı. 10 metelik, 2 metelik bile vermezlerdi. Çünkü bunu bilmeyen mi vardı? Bir yoksulun eline para geçmeye görsün hemen tutup içkiye yatırırdı. Bu nedenle Gregorlar hep aynı yardımlar yaparlardı. Özellikle kışın yoksul çocuklara sıcak tutacak giysiler dağıtırlardı. Çocukları görünce Cecil, "Ah zavallı yavrucaklar," diye haykırdı. "Soğuktan sapsarı kesilmişler. Honorine, git giysi dolabındaki paketi getir." Hizmetçiler bile yiyecek sıkıntısı çekmeyen o karnı tok, sırtı pek kimselerin acıma duygusu ve bir lokmacık kaygısıyla o zavallı yoksullara bakıyorlardı. Oda hizmetçisi yukarı çıkarken aşçı kadın sofrayı kaldırmayı falan unutmuş, artan çöreği yeniden masanın üzerine bırakıp kollarını sarkıtarak orada kala kalmıştı. Cecil habire konuşuyordu. "Bereket versin ki iki yünlü entari ile birkaç da atkı var elimde. Bakın göreceksiniz, zavallı yavrucakları sımsıcak tutacaktır bunlar." Bunun üzerine Mahut kadının dili çözüldü. Kekeleyerek, "Sağ olun küçük hanımcığım, hepiniz çok çok iyisiniz." Kadının gözleri yaşarmıştı. 100 meteliğin verileceğinden kesinlikle emindi. Ama eğer bunu vermeyecek olurlarsa nasıl isteyeceğini düşünüyordu. Oda hizmetçisi gelmek bilmiyordu bir türlü. Bir süre sıkıntılı bir sessizlik çöktü odaya. Küçükler analarının eteklerine gömülmüşler. Fal taşı gibi açılmış gözlerle çöreğe ağızlarının suyu akarak bakıyorlardı. Bayan Gregor sessizliği bozmak için "Yalnız iki çocuğunuz mu var?" diye sordu. "Ah hanımefendiciğim, tam 7 çocuğum var." Yeniden gazetesini okumaya koyulan Bay Gregor öfkeyle yerinden sıçradı. 7 tane mi? Ama neden? Ey ulu tanrım!" "Büyük akılsızlık doğrusu," diye mırıldandı yaşlı hanım da. Mahut kadın eliyle belirsiz bir özür dileme işareti yaptı. "Neylersiniz, oluyordu işte. Öyle kendiliklerinden büyüyüp gidiyorlardı işte. Sonra büyüdükleri zaman da çalışıp eve bakıyorlardı. Söz gelimi onlarda iyiden iyiye kötürümleşen büyük baba olmasa bir yığın çocuk içinde sadece 2 oğluyla büyük kızı madene inecek yaşta olduklarından pekala geçinip giderlerdi. Oysa hiçbir işe yaramayan küçükleri gene de beslemek gerekiyordu. Bayan Gregor, "Uzun süredir mi madende çalışıyorsunuz?" diye sordu. Sessiz bir gülüş Mahut kadının sapsarı yüzünü aydınlattı. "Ah evet. Evet ya, ben tam 20 yaşına kadar indim madene. İkinci kez doğum yaptığımda doktor böyle giderse içeriden ölün çıkar dedi. Kemiklerimde bir şeyler bozuluyormuş da güya. Zaten ben de tam o sırada evlendim. Evde de yapılacak bir hayli işim vardı. Ama kocamın ailesi oldum olası madende çalışmış. Büyük babanın büyük babasına kadar dayanıyor. Yani ta başlangıçta Requalart'ta ilk kazma darbesini ne zaman vurduklarını pek bilmiyorlar hanımcığım." Bay Gregor dalgın dalgın, yozlaşa yozlaşa ufalmış bu sapsarı benizli, soluk saçlı, kansız, cansız, açlıktan insanın içini burkacak derecede çirkinleşmiş anayla çocuklara bakıyordu. Odaya yeni bir sessizlik çökmüştü. Çatırdayarak gaz salan maden kömürünün yanı başından hiçbir ses işitilmiyordu. Nemli odada burjuva evlerinin dört bir yanına sinen o ağır, rahatlık hava vardı. Cecil sabırsızlıkla, "Nerede kaldı bu kız?" diye söylendi. "Melanie, yukarı çık da şuna paketin dolabın altında solda olduğunu söyleyiver." Bu arada Bay Gregor bu zavallı aç insanların kafasında uyandırdığı düşünceleri yüksek sesle dile getirdi. "Eh, yeryüzünde herkesin bir derdi var elbette. Ama kadınım, şunu da kabul etmek gerekir ki işçiler de pek uslu durmuyorlar hani. Köylülerimiz gibi kara gün için bir köşeye 3-5 metrelik koyacak yerde madenciler ellerine geçeni içkiye veriyorlar. Gırtlaklarına kadar borca batıyorlar. Sonunda evlerini geçindiremez oluyorlar." Maho kadın sakin sakin, "Haklısınız beyefendiciğim," diye yanıt verdi. "Hep doğru yolda gitmiyorlar. Yakındıkları zaman haylazlara ben hep bunu derim ya. Bereket versin bu konuda benim talihim varmış. Kocam içki içmez. Gene de pazar eğlencelerinde filan kimi zaman azıcık ölçüyü kaçırdığı olur. Ama dedim ya, gene de fazla ileri gitmez. Asıl övülecek yanı da benimle evlenmeden önce sözüm meclisten dışarı domuzlar gibi içerdi. Ne çare? Görüyorsunuz ki onun akıllı uslu davranışı pek işe yaramıyor. Gün oluyor söz gelimi Bugün olduğu gibi evin altını üstüne getirseniz bir metelik bile bulamıyorsunuz. Onlara 100 meteliği anımsatıyordu. Bu paraya olan gereksinimlerini, bellerini büken o uğursuz borcu anlatarak gevşek bir sesle konuşmayı sürdürdü. Önce çekiniyordu, sonraları açıldı, rahatladı. 15 günde bir hiç aksatmadan ödüyorlardı. Ama bir gün geciktiler miydi, işleri tamamdı. Bir daha dünyada iki yakaları bir araya gelmiyordu. Delik gittikçe büyüyordu. Erkekler borçlarını bile ödemeye yetmeyen işten soğuyorlardı. Artık ondan sonra işin yoksa didiş dur. Ölünceye kadar başın dertten kurtulmaz. Hem de canım, azıcık anlayışlı olmak, akşama kadar kuyunun dibinde çalışan bir kömür işçisinin boğazını temizlemek için bir bardak biraya gereksinimi vardı herhalde. İşte böyle başlıyorlardı. Sonra dertler çoğaldıkça artık meyhaneden çıkarabilirsen çıkar. Hani kimseden yakınmak gibi olmasın da ama belki de işçilerin kazancı yetersizdi. İşletmenin sizlere evle yakacak verdiğini sanıyorum dedi Bayan Gregory. Maho kadın şöminede alev alev yanan madem kömürüne şöyle bir göz attı. Evet evet kömürümüzü veriyorlar. Pek metah bir şey değil ama gene de yanıyor işte. Ev kirasına gelince ayda 6 frank. Az gibi görünüyorsa da çoğu zaman bunu bile vermek zor geliyor. Söz gelimi bugün beni şurada kıtır kıtır kesseler 2 metelik bile bulamazlar üzerimde. Olmayınca olmuyor işte. Tatlı bir gevşeklikle koltuklarına gömülen hanımefendi ile beyefendi gözlerinin önüne serilen bu korkunç sefaletten yavaş yavaş sıkılıp rahatsız olmaya başladılar. Mahod kadın onları incitmiş olmaktan korktu. Çıkarını hemen görüveren becerikli bir kadının dürüst ve dingin haliyle çabucak şunları ekledi. Yo, yakınmak için söylemiyorum. Dünya böyle. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Üstelik de biz istediğimiz kadar çırpınıp paralanalım. Kuşkusuz hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Gene en iyisi değil mi bu hanımefendiciğim, beyefendiciğim? Tanrı'nın bize nasip ettiği işte dürüstlükle çalışmak. Bay Gregor bu sözü candan gönülden onayladı. Bak kadınım, insan böyle temiz duygularla her türlü talihsizliği yener. Honora ile Malayne en sonunda paketi getirdiler. Cecil hemen paketi açtı. İçinden entarileri çıkardı. Bunlara atkıları, hatta çorap ve eldivenleri de ekledi. Hepsi çok işlerine yarayacaktı. Acele ediyor, seçtiği giysileri hizmetçilere sardırıyordu. Çünkü piyano öğretmeni gelmişti. Bir yandan da çocuklarla analarını kapıya doğru itiliyordu. Mahot kadın kekeleyerek, "Çok dardayız," diye mırıldandı. "Sadece bir 100 meteliğimiz olsaydı." Kadının cümlesi boğazında düğümlenip kaldı. Çünkü Maholer onurlu insanlardı. Şimdiye kadar hiç kimseden para dilenmemişlerdi. Cecil kaygıyla babasının yüzüne baktı ama Beriki bir görevi yerine getirircesine kesinlikle reddetti. "Hayır, hayır. Böyle bir alışkanlığımız yok. Veremeyiz." Bunun üzerine annenin allak bullak olan yüzü karşısında pek duygulanan genç kız hiç değilse çocukların gönlünü almak istedi. Yavrucaklar gözlerini dikmişler, çöreğe bakıyorlardı. Genç kız bunu iki parçaya bölüp çocukların eline tutuşturdu. "Alın, bunlar sizin." Sonra çörekleri geri aldı, eski bir gazete istedi. "Durun bakayım, bunu evde kardeşlerinizle bölüşürsünüz," dedi. Ve anasıyla babasının duygulu bakışları altında üçünü de büsbütün odadan dışarı itti. Evlerinde ağızlarını atacak bir lokma ekmeği olmayan zavallı yavrucaklar soğuktan uyuşan elleriyle bu çöreği büyük bir saygıyla tutarak gittiler. Mahod kadın kaldırım taşı döşeli yolda çocuklarını çekiştirerek gidiyor. Ne ıssız tarlaları, ne kapkara çamuru, ne habire dönen koskoca kurşuni gökyüzünü görüyordu gözleri. Yeniden Monceau'dan geçerken kesin kararlı bir tavırla Maigrat'ın dükkanına daldı. Adama öyle bir yalvarıp yakardı ki sonunda iki ekmek, kahve, tereyağı ve hatta o pek istediği 100 meteliği de koparıp çıktı. Adam kısa vadeyle borç para da verirdi çünkü. Maigrat kendisini değil kızı Catherine'i istiyordu. Öteberi almak için kızını göndermesini tembih edince Mahot kadın bunu anladı. Görürdü bakalım. Hele şöyle bir parça yaklaşmaya görsün. Tokadı yerdi Catherine'den. Docent Quarante, işçi mahallesinin küçük kilisesindeki çan 11'i çalıyordu. Rahip Jore, pazar günleri gelip vaaz verdiği tuğladan küçük bir kiliseydi bu. Kilisenin yanındaki gene tuğladan yapılmış okuldan dışarının soğuğu yüzünden pencerelerin kapalı olmasına karşın beceriksizce ilahi söyleyen çocukların sesi geliyordu. Birbirine tıpatıp benzeyen dört büyük blok arasında sırt sırta vermiş bahçelerin geniş yollarında kimsecikler yoktu. Kışın pek hasar görüp çırılçıplak kalan bahçeler, son sebzelerin yer yer lekeleyip engebelendirdiği manlı topraklarla insana hüzün veriyordu. Bütün evlerde akşam yemeği pişiriliyor, bacalar tütüyor, evlerin önünde uzaktan uzağa bir kadın beliriyor, bir kapıyı açıp gözden yitiyordu. Kurşuni gökyüzünde o kadar nem vardı ki yağmur yağmadığı halde taş döşeli kaldırımın bir ucundan öbürüne yağmur borularının altına dizilen fıçılara şıpır şıpır su damlıyordu. Bir çırpıda o uçsuz bucaksız ovanın ortasında oturtulan yaz simgesi bir kurdeleye benzeyen o kapkara yollarla bölünmüş bu işçi köyünde insanın içini açan tek şey sağanakların sık sık yıkadığı düzenli şeritler gibi uzayıp giden kırmızı kiremitlerdi. Mahmut kadın mahalleye geri döndüğünde dosdoğru evine gitmedi. Patates almak için gözetmenlerden birinin karısına uğradı. Kendi yetiştirdiği patateslerden hala vardı kadının elinde. Bu engebesiz ovanın belli başlı ağaçları olan sıska bir kavak ağacı perdesinin arkasında bahçelerin çevrelediği dörder evlik ayrı bina toplulukları vardı. İşletme bu yeni evleri sadece işçi başlara verdiğinden İşçiler köyün bu köşesine Badesua, İpek Çorap Mahallesi adını takmışlardı. Kendi mahallelerinde ise yoksulluklarıyla tatlı tatlı alay edercesine Padedet, borçlarını öde adını takmışlardı. Eli kolu paketlerle dolu Maho kadın, yorgunluktan bitmiş, çamurlara bulanmış, bacakları tutulmuş Leonard'la Henry'yi kapıdan içeri iterek "Öf aman, hele şükür gelebildik," dedi. Ocağın karşısında Azir'in kucağında salladığı Estel ciyak ciyak ağlıyordu. Zavallı Azir şeker bitip de ne yapacağını şaşırınca çocuğu susturmak için yalancıktan ona meme vermeyi akıl etmişti. Bu aldatmaca çoğunlukla başarılı oluyordu. Ama bu kez entarisinin önünü açıp o kupkuru 8 yaşındaki sakat kız memesini çocuğun ağzına yapıştırması hiç işe yaramamıştı. Deriyi kuru kuruya emmek, boş memeyi çekiştirmek küçük kızı öfkelendiriyor, kıyameti koparıyordu. Ana elindekileri bırakır bırakmaz "Ver şunu bana," diye bağırdı. "Bu bize bir çift laf ettirmez şimdi." O tulum gibi sarkık göğsünü entarisinden çıkarıp da yaygaracı kızın ağzına tıktıktan ve ağlama bıçakla kesilmişçesine pat diye dindikten sonra konuşabildiler ancak. Zaten her şey yolundaydı. Küçük ev hanımı ateşi beslemiş, odayı süpürüp toplamıştı. Ve o sessizlik içinde hala uyuyan büyük babanın bir an bile kesilmeyen düzenli horultusu geliyordu yukarıdan. Alzire erzaka bakıp gülümseyerek "Aman ne kadar çok şey bu böyle," diye mırıldandı. "Anne, eğer istersen çorbayı ben pişireyim." Masanın üzeri doluydu. Bir giysi paketi, iki ekmek, patates, tereyağı, kahve, hindiba, yarım librede domuz köftesi. Mahod kadın yorgun argın "Ah çorba mı?" dedi. "Gidip biraz kuzu kulağı toplamalı, birkaç pırasa çıkarmalı." "Yok yok, kalsın. Daha sonra erkekler için bir çorba pişiririm. Sen patatesleri koy da haşlansın, tereyağla yeriz. Bir de kahve, değil mi? Aman kahveyi unutma sakın." Ama birdenbire çörek aklına geldi. Çoktan dinlenip bütün neşelerine kavuşarak yerde alt alta üst üste boğuşan Leonard'la Henry'nin boş ellerine baktı. Demek bu obur yumurcaklar çöreği yol boyunca kaşla göz arasında yiyip bitirmişlerdi. Hırsla ikisine de birer tokat attı. O sırada tencereyi ateşe oturtan Elzire annesini yatıştırmaya çalıştı. "Bırak şunları anne, eğer benim içinse hiç üzülme. Çörek umurumda bile değil. Onca yolu yaya gittikten sonra acıkmışlardır. Ne yapsınlar? Saat 12'yi çaldı. Okuldan çıkan çocukların sabo takırtıları işitildi. Patatesler haşlanmıştı. Yarı yarıya hindibayla koyulaşan kahve insanın kulağına tatlı bir müzik gibi gelen hafif bir şıkırtıyla süzgeçten geçiyordu. Masanın bir köşesini boşalttılar ama oraya yalnızca anaları oturabildi. Çocuklar yere bağdaş kurup kucaklarında yediler. İçten içe pek açgözlü olan küçük oğlan yağlanan kağıdı ağzını sulandıran domuz köftesine yemek süresince sessizce bakıp durdu. Banmort baba aşağı indiğinde Mahot kadın fincanı iki eliyle kavramış küçük yudumlarla kahvesini içiyordu. Yaşlı adam genellikle daha geç kalkardı. Yemeği ateşte beklerdi. O gün çorba yok diye homurdanmaya başladı. Gelini insanın her zaman canının istediği gibi davranamayacağını söyleyince oturdu. Sessiz sedasız patateslerini yemeye başladı. İhtiyar arada sırada kalkıyor. Ortalığı kirletmemek için gidip ocaktaki küllerin içine tükürüyor. Sonra geri dönüyor. İskemlesine çöküyor. Feri sönmüş gözlerini kısıp başını önüne eğerek patatesleri ağzının içinde yuvarlıyordu. Az sonra Azire, "Ha sahi söylemeyi unuttum anne," dedi. "Komşu kadın seni aradı." Annesi onun sözünü keserek, "Artık canımı sıkıyor," dedi. Bir gün önce borç vermemek için yokluktan dem vurup sızlanan lavak kadına gizliden gizliye hınç duyuyordu. Bugünlerde kadının elinin bollaştığını çok iyi biliyordu. Kiracısı Betolop 15 günlüğünü peşin vermişti. İşçi mahallesinde ölse kimse kimseye borç vermezdi. Mahot kadın, "Bak iyi aklıma getirdin," dedi. "Bir değirmenlik kahve sar şuradan. Pioren kadına götüreyim. 2 gün önce ödünç almıştım." Kızı kahve paketini hazırlayınca erkeklerin çorbasını pişirmek üzere hemen döneceğini ekledi. Sonra da Leonard'la Henry yere düşen kabukları yemek için birbirleriyle dövüşürken Bonemart babayı ağır ağır öğüttü patatesleriyle baş başa bırakarak kucağında Estel ile evden çıktı. Lavak kadının kendisini görüp de çağırmasından korkarak Mahot kadın sokaktan dolaşacağı yerde dosdoğru bahçelerin içinden geçti. Zaten kendi bahçesi de Pioranlarınkiyle sırt sırtaydı. İki bahçenin arasında her yanı dökülen kafes telinde kolayca geçilebilecek bir delik vardı. 4 evin yararlandığı kuyu da oradaydı. Yanda bir küme çelimsiz leylek ağacının arkasında bütün eski araç gereçlerin konduğu basık bir arabalık vardı. Burada bayram günlerinde yemek üzere 1-2 tavşan beslerlerdi. Saat 1'i çaldı. Kahve saatiydi bu. Ne kapılarda ne pencerelerde kimsecikler yoktu. Sadece işbaşı saatini bekleyen bir tesviyeci o zamana kadar 2 büklüm olmuş başını bile kaldırmadan sebze bahçesini çabalıyordu. Mahot kadın tam karşıya öbür bina topluluğuna geldiğinde kilisenin önünde birdenbire beliren bir bey ile 2 hanımı görünce pek şaşırdı.